Değerli dinleyenler, geride bıraktığımız hafta sonunda cumartesi pazar günleri yayınımız olmadığından değinemediğimiz önemli bir olay yaşandı Türkiye'de. Son günlerde bazı televizyon kanalları ile gazetelere yönelik gerçekleştirilen kayyum atayarak bu kuruluşların yönetimine yeni isimlerin getirilmesi sürecine son olarak Zaman Gazetesi de dahil oldu. Geçtiğimiz hafta sonuna girilirken Zaman Gazetesi'ne de kayyum atandı ve yönetiminin değiştirildiği haberi düştü ajanslara. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Zaman Gazetesi'ne kayyum atanmasına karar verdi. Kayyum atanmasının ardından Zaman Gazetesi'nin Yenibosna'daki binasının ana giriş kapısının zincirle kilitlendiği görüldü. Bahçede bekleyen gazete çalışanları "Özgür basın susturulamaz" yazılı şapkalar takarken ellerinde de "Demokrasi zamanı" yazılı dövizler ve Türk bayrakları taşıdı. Destek amacıyla gazete binasına giden bir grup vatandaş da bahçe dışında Zaman Gazetesi'ne destek gösterilerinde bulundu. Bu arada Zaman Gazetesi'nin basımını yapan Feza Gazetecilik Anonim Şirketi'ne atanan kayyumların Sezai Şengönül, Avukat Tahsin Kaplan ve Avukat Metin İlhan olduğu açıklandı. Kayyum olarak atananlar daha sonra polis nezaretinde Feza Gazetecilik Anonim Şirketi'ne girerek Zaman Gazetesi'nin yönetimine geçtiler. Bu arada biz de geçtiğimiz cuma akşamı Türkiye'den Türkiye Gazetesi köşe yazarlarından TGRT ve İhlas Haber Ajansı Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'la bir söyleşi gerçekleştirdik. Ancak söyleşiyi yaptığımızda Zaman Gazetesi'ne kayyum atama işlemi henüz gerçekleşmediğinden kendisine bu konuda bir soru yöneltememiştik. Şimdi Türkiye Gazetesi köşe yazarı Batuhan Yaşar'la yaptığımız söyleşiye kulak verelim. Ancak bu söyleşide Zaman Gazetesi'ne kayyum atanması ile ilgili konunun geçmediğini de bir kez daha belirtelim. Değerli dinleyenler, bugün Türkiye Gazetesi'nin köşe yazarlarından Batuhan Yaşar. Hoş geldiniz.
Merhabalar Tanju Bey, iyi yayınlar. Aramızda uzun mesafeler var, uzun saat farkları var ama size Ankara'dan, aslında siyasetin, Türkiye'nin başkentinden merhabalar diyorum.
Dilerseniz gündemin önemli maddelerine doğru uzanalım. Öncelikle Anayasa Mahkemesi'nden başlayalım. Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu hak ihlali kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerine göre Anayasa Mahkemesi anayasayı ihlal etmiştir diyor. Böyle midir, evet, yoksa Anayasa Mahkemesi doğru mu yapmıştır?
Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi daha önce hep siyasi kararlar verdi. Yani aslında içtihatlar oluşturdu. Dolayısıyla aslında Can Dündar'la ilgili aldığı bu karar da çok sürpriz olmadı ve beklendiği gibi çıktı. Yani ben en azından böyle bekliyordum. Biraz önce siz aramadan önce Anayasa Mahkemesi üyelerinden birisiyle uzun bir telefon konuşması yaptım. Yani oradaki görüş nedir? Orada neler konuşuluyor? Nasıl bakılıyor? Bu açıklamalar, bu gelen tepkiler nasıl değerlendiriliyor? Birazcık da onu inceleme ve izleme fırsatı buldum. Biraz da hani hukuka bir taraftan bulaşmış, hukuk okumuş, üniversitede hukuk dersleri almış bir kişi olarak bir taraftan baktığınız zaman burada itiraz edilen nokta şu: Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularla ilgili kararı önceki anayasa değişikliğiyle biliyorsunuz gündeme gelip bu konuda adım atılmıştı. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden birçok dosya da bu bireysel başvurular sayesinde önlenmişti. Bunun aslında bir defa altını çizilmesi gerekiyor. Bir de tutuksuz yargılanma. Zaten hep bunu hem hükümet, daha önce Sayın Cumhurbaşkanı da hep söylemişti. Tutuksuz yargılama esas olandır. Yani istisnai şartlar dışında tutuklama yapılmamalıdır. Ama bu Erdem Gül ve özellikle Can Dündar dosyasının tabii hem kamuoyunda hem de dünyanın izlediği bir konu olduğu için çok dikkat çekiyor. Burada itiraz edilen nokta, hem Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı hem de hükümet hem de Adalet Bakanı'nın itiraz ettiği nokta hukuki olarak bazı noktalarda bütünleşiyor. Şöyle ki hani burada birinci derecedeki mahkemenin henüz sonuca ulaşmadığı, henüz bir karar vermeden aslında bu kararın Anayasa Mahkemesi'nin müdahale ettiğinin altı çiziliyor. Burada da bir hukuksuzluk veya işte Anayasa Mahkemesi'nin birinci mahkemeyi yok sayma konusundan yola çıkarak anayasanın ihlal edildiği bahsediliyor. Daha önceki kararlarda işte biliyorsunuz bir taraftan birinci mahkeme, ardından ikinci mahkeme ve özellikle Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra bu bireysel başvuru hakkının Anayasa Mahkemesi tarafından verilebileceğinin altı çiziliyor. Bir diğer taraftan da şu çok önemli: burada Anayasa Mahkemesi'nin topa direkt olarak girmesi ve özellikle kanunlar ve anayasa hükümleri noktasında tamam bağlayıcılıdır. Bağlayıcıdır Anayasa Mahkemesi'nin kararları, ama bireysel başvurular noktasında böyle bir bağlayıcılığı yoktur deniliyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi üyeleri de bunun aslında AİHM kararlarına uygun olduğu, AİHM'de de birinci mahkeme kararını vermeden bu tip konuların ele alınabildiğinden dem vuruyorlar. Ama AİHM'in aldığı kararlar Rusya mahkemelerinin kararları. Dolayısıyla bunun da altını çizmek gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin düşüncesi şu, aslında bu olaydan sonra ciddi bir şekilde bazı eleştirilerinin geldiğini kabul ediyorlar ama bunun çok önemli olmadığı, aslında iki kişinin serbest bırakılması olayı gibi görüldüğü söyleniyor. Benim kendi kişisel görüşüm şu, tabii ki Tanju Bey, ben iki gazeteci arkadaşımın serbest bırakılmasına sevindim. Bunda hiçbir şüphe yok, buna hiçbir bahis yok. Bunu tartışmam bile ama Türkiye ile IŞİD aynı fotoğraf karesine konulmak istendi. Bu paralel yapı olayları devam ederken özellikle işte Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Lahey'e gönderilmesi ve aynı fotoğraf karesi altında birleştirilmesi noktasında canharaş bir aslında şey vardı. Birçok gazeteci de bu noktada işte Türkiye'de iç savaş var, şu var, bu var gibi söylemler yaptı. Ben aslında bir gazetecilikten öte bir Türk milliyetçisi olarak, bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak hiçbir gazeteciye bir ayrıcalık tanımadığını söylüyorum bu kanunların. Normal bir vatandaş nasıl yargılanıyorsa bir gazeteci de o şekilde yargılanmalı. Ama diğer taraftan bunların hepsi bir gazetecilik faaliyeti midir değil midir, bu tartışmada yoğun bir şekilde devam ediyor Tanju Bey.
Anayasa Mahkemesi erken mi davranmıştır diyorsunuz? Başlangıçtaki sözlerinizi kesmek istemedim. Aslında orada bir soruyla girmek istiyordum. Anayasa Mahkemesi'ne bu başvurudan önce diğer işlemler yapılıp diğer merhalelerden geçtikten sonra mı Anayasa Mahkemesi devreye girmeliydi? Ya da Anayasa Mahkemesi bana gelmeden önce diğer merhaleleri geçtikten sonra, hepsi bittikten sonra bana gel mi demeliydi? Yoksa tutuksuz yargılanması konusunda aldığı bu karar, sadece tutuksuz yargılama ya da hak ihlali konusunda başvuruyu kabul etmesi sizce normal miydi?
Zaten hata burada. Anayasa Mahkemesi diyor ki biz topa şunun için girdik. Uzun tutukluluk süresi vardı. Uzun tutukluluk süresi yok çünkü 90 gün. Daha mahkemenin duruşmalarının hani aşamalarına geçilme olayı olurken siz bu kararı alıyorsunuz. Dolayısıyla burada oluşturulan içtihat aslında yanlış. Şunun için bakın, bu işte şike davası. Mesela M2'nin para sayma görüntülerini ben size soruyorum. Nerede bu görüntüler? Hala yok ortada. Zaten bizim hukuk sistemimiz 2007 yılından bu yana çok büyük darbeler yedi ve dolayısıyla baktığınız zaman en güvensiz kurumlar arasına girdi. Şimdi bir taraftan da en üstteki mahkeme, bütün işte Yargıtay, Danıştay, Sayıştay'ı da bunun içerisine katarsak en üst düzeydeki bir mahkeme, bir taraftan da birinci mahkeme, diğeri de en alttaki düzeydeki mahkeme ona bir tokat atıyor burada. Dolayısıyla burada aslında hani uzun tutukluluk dememiz için o şey bir defa oluşmamış görünüyor. Benim fikrim, şahsi fikrim bu noktada, bizim kaçırdığımız noktada bu. Burada aslında mahkemenin en azından bir duruşmasının sonrası beklenmeliydi. Anayasa Mahkemesi en azından mahkemeye süreci başladıktan sonra yapılan itirazı beklemeliydi. Ben burada Anayasa Mahkemesi doğru yaptı veya yanlış yaptığı tartışmıyorum. Burada yeniden oluşturulan bu hukuka güven sisteminde aslında hayır, bunlara siz hala güvenmeyin. Benim söylediğimi direkt kale alın dedi Anayasa Mahkemesi. Böylelikle mahkemeye direkt olarak müdahale etti. Yoksa yanlış oldu, doğru olduğuyu hukuken tartıştığımız zaman benim düşüncem şu, bir cümle onu söyleyeyim. En azından uzun tutukluluğa iş götürülecek mi götürülmeyeceği miye baksaydı bu duruşmalar başladıktan sonra daha doğru olurdu.
Güneydoğu'da neler olup bitiyor diye size sormak istiyorum. Çünkü birçok haber sağlıklı olarak gelemeyebiliyor bölgeden. Farklı kesimlerden, farklı kaynaklardan haberler edinmeye çalışıyoruz biz de tarafsız bir yayıncı olarak. Sizin görüşlerinizi ve orada olan bitenleri, bir de en son geçtiğimiz çarşamba günü yapılan Sura Demirtaş'ın çağrısını ele alarak en son durumu nasıl değerlendirebiliriz Güneydoğu'da?
Başbakan Şırnak'ta bütün bu olaylardan sonra, özellikle Silopi ve Cizre'de yaşananlardan sonra Başbakanın aslında o bölgeye gitmiş olması çok ilginç ve çok önemli. Bunu önemsiyorum bir defa. Bu aslında Başbakanın oraya gitmiş olması bize normalleşmenin işareti olarak da geliyor. Burada ben aslında şunu söylemek istiyorum. Bakın, bugüne kadar özellikle şunun altını çizmek gerekiyor. Bir defa artık bölgedeki vatandaşlarımız, orayı da çok yakından bilen, sık sık oraya giden, Ankara'dan oraya bakmayan, çünkü burada Tanju Bey, eğer siz halkın ne dediğini olduğu yerde Diyarbakır'a, Cizre'ye, Silopi'ye, Şırnak'a, Hakkari'ye, Tunceli'ye gitmezseniz, Van'a gitmezseniz, buradan Ankara'dan, İstanbul'dan ahkam kesmekle işte şöyle oldu, böyle oldu demek önemli değil. Yani orada olup biteni yaşayan bir gazeteci olarak ben sizinle konuşuyorum şu an. Bugüne kadar özellikle 90'lı yılların o karanlık dergizlerinde işte Kürt vatandaşlarına Türkiye'nin güvenlik güçlerinin yaptığı eziyetleri ben size tekrar tekrar anlatmamın hiçbir anlamı yok. Orada aslında işin operasyonel ve güvenlik boyutu çok yukarıdaydı ve işin sosyal boyutu da en dipteydi. Yani bunların arasında bir balans yoktu. Yine baktığımız zaman 2013'ten bu yana devam eden süreçte işin güvenlik tarafı da bir taraftan devre dışına bırakıldığını görüyoruz çok net bir şekilde. Dolayısıyla şimdi yapılmak istenen güvenlikle sosyal operasyonlar arasında bir balansın tesis edilmesi noktasında tam da istenilen seviyeye gelindiğini bu noktada söylememiz gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü bir taraftan çok ciddi operasyonlar devam ederken terör örgütüne karşı, işte orada açılan dehlizlere, orada açılan hendeklere karşı, bir taraftan şehir yaşamının aslında kısıtlanmasına karşı, bir taraftan PKK'nın yaptığı bu olaylar, barikatların kaldırılması, hendeklerin kaldırılması devam ederken, bir taraftan da halkın özgürleşmesi noktasında çok ciddi adımlar atılıyor. Orada yıkılan binalar, bilmem ne, bütün bunlar vatandaşın suçu nedeniyle mi? Hayır, tabii ki değil. Dolayısıyla bütün bunları bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ama son kertede, son tahlilde baktığımız zaman çok ciddi bir mesafe alınmış gibi görülüyor. Özellikle halkın son dönemde Cizre'de, ki terör örgütünün burayı pilot bölge olarak ilan etmesi aslında çok dikkat çekiciydi. Burada bir Türkiye'nin Suriyelileşme veya Suriyelileştirme veya Kobanileştirme, iç savaşın yayılması, ki bunlar olmadı, Sur, Cizre ve Silopi dışındaki yerlere yayılması noktasında çok ciddi adımlar atıldı ama bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Gerçekleşmemesi de aslında çok önemliydi. Şimdi bir taraftan HDP bunu yapmaya çalışıyor ama HDP'nin Diyarbakır'daki bu yürüyüş çağrısı karşılık bulmadı. Artık PKK veya HDP bölge halkını tamamen kaybetti. Burada asıl olan şuydu, eskiden yapılan yanlışların yapılmaması ve özellikle bütün bu operasyonlar yürütülürken Genelkurmay'la sık sık yaptığımız görüşmelerde ortaya çıkan bir gerçeği de Avustralya'daki sevgili dinleyicilerimizle paylaşalım. Bir tane sivil vatandaş hayatını kaybetmedi. Bu oran Amerika Birleşik Devletleri'nde bir terör operasyonunda neredeyse birebir şeklinde, İsrail'de birebir şeklinde aslında ortaya çıkmış durumda. O kadar itinayla adım adım bilim bilim gidildi. Zaten şehitlerin verilmesinin nedeni buydu. Eğer 90'lı yıllar olsaydı o binaların üstüne yukarıdan, havadan, savaş uçaklarından ve helikopterlerden atılan bombalarla bütün orası tarumar edilirdi, dümdüz edilirdi. İçeride sivil, masum vatandaş, çoluk çocuk var, ayırt edilmeksizin hepsi teröristlerle birlikte öldürülürdü. Ama bu sefer öyle yapılmadı. Milim milim, adım adım ilerlendi. Öyle ki bazen günlerce bir binaya girilemedi. Düşünün, Sur'da yavaş ilerlenmesinin nedenlerinden bir tanesi de o. Dolayısıyla bu sivil, masum vatandaş, çoluk çocuk vatandaş ayrımının yapılması aslında vatandaşın devletin yanında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında yer almasına neden oldu. Burada son bir cümle söyleyeyim. Önemli olan nokta şu, HDP'nin de kaybettiği nokta aslında buydu. İşin güvenlik boyutuyla sosyal boyutunun %50-%50'ye getirilmesi. Şimdi bütün bakanlıklar sahaya iniyor. Sil baştan bölgenin yeniden dizayn edilmesi, Sağlık Bakanlığı, TOKİ, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bütün sivil toplum kuruluşları sahaya iniyor. Ve dolayısıyla bölgenin yeniden imar edilmesi noktasında bu yaz ve bu bahar gerçekten çok sıcak geçecek. Bir cümlede HDP ile ilgili, HDP aslında işin siyasi muhatabı olarak son kertede Kandil'in bile çok önüne geçtiğini bu noktada söylemem gerekiyor maalesef.
Bölgeden farklı tabii kaynaklardan gelen haberlerde ölenlerin arasında sivillerin olduğu iddiaları da var.
Burada iddia edilen şeylerin hiçbirisinin doğru olmadığını çok net söyleyebiliriz. Hem oradaki sivil kaynaklardan yaptığımız doğrulatma, hem de valiliklerden gelen açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama, Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen açıklama, hepsini alt alta üst üste koyduğunuz zaman zaten orada hani bölgeye mesela bir ahim bir karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 15 gün önce bu gözlerden kaçtı. Oradaki bir hamile kadın sağlık hizmeti alamadığın yüzünden oraya başvurmuştu. Ayın bu kararı reddetti. Hayır dedi. Sen isteyerek almamışsın bu sağlık hizmetini. Sana sağlık hizmeti verilmeye çalışılmış dedi. Bir taraftan da dikkatinizi çekiyor mu? En fazla bu tip operasyonlarda Türkiye'nin karşısında olan Almanya olurdu. Amerika Birleşik Devletleri olurdu. Şimdi ne Almanya'dan, ne Avrupa Birliği'nden, ne Amerika Birleşik Devletleri'nden çıt çıkmıyor. Çünkü bütün her şey çok açık ve şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Teröristlerin isimleri veriliyor. İşte onların yakınlarına bütün bunlar bildiriliyor. Şunun için söylüyorum, hakikaten şu ana kadar bizim tespit ettiğimiz sivil vatandaş ölümü olmadı. Yani burada Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Türk polisini kutlamak gerekiyor. Masum vatandaş ve terörist ayrımının çok iyi yapıldığını ve verilen, bakın şehit sayısı 200'e ulaşmış durumda. Verilen bunca şehide rağmen bir öfkeye kapılıp öfkeyle hareket edilmemesi noktasında aslında sabrın ve sınırların zorlandığını da görüyoruz ve bütün bunlara rağmen, bu şehit sayısına rağmen, kendi silah arkadaşlarını yanında kaybeden zümreye rağmen hiçbir şekilde bütün bu hukuk devleti kurallarından taviz verilmediğini gelinen nokta itibariyle söylememiz gerekiyor Tanju Bey.
Bölgeden gelen görüntü, yıkıntılar, evlerin kullanılamaz hale gelmesi ve oradan çıkmak zorunda kalan, kaçmak zorunda kalan, işte uzaklaşmak zorunda kalan kişilerin geriye dönmeye başladığını duyuyoruz ama evlerini bulamıyorlarmış ya da zorluklar çekiyorlarmış. Doğru. Ki evlerine girip yaşayabilsinler. Yani evlerine tekrar dönme Doğru. imkanlarının olmadığını Yok. Söylüyorlar. Bu
ev
sorun
kalmadı Tanrı evet. Bey. Zaten ortada hiçbir şey kalmadığı için özellikle ne ev kaldı, ne bar kaldı, ne oturulabilecek bir şey kaldı. Yani dolayısıyla bunun altını çizmek gerekiyor. Oranın yeniden imar edilmesi gerekiyor. Ben özellikle Cizre, Silopi ve Sur'daki 7-8 mahalleden bahsediyorum. Orada özellikle yapılan bir şey var. Bu vatandaşların evlerinden, yurtlarından olan vatandaşların otelde, oradaki başka yerlerde misafir edilmesi ve şimdi yeni geçici konutların yapımıyla aslında yeniden bir yara sarma, bir sosyal operasyon ve restorasyon da diyelim çok ciddi bir şekilde sahada göreceğiz. Ama umut ediyoruz ki bu bahar en azından diğerlerinden daha güzel olacak gibi görülüyor. Dolayısıyla artık kan ve gözyaşı, bir annenin gözyaşının bile yere düşmemediği günlerin ben aslında gelinen nokta itibariyle çok yakınlaştığımızı da bu noktada söylemem gerekiyor size.
Sayın Yaşar, son olarak bir de hükümetle Cumhurbaşkanı arasında herhangi bir görüş ayrılığı ya da herhangi bir sorun var mı yok mu diye size sormak istiyorum. Bu konuda farklı görüşler var. Bir de tabii bu bağlamda yine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç ve Abdülhatif Şener, ki bunların üçü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları olarak geçiyorlar. Parti dışında kalan bu üç kişinin yeni bir cephe kurup farklı bir parti oluşturma diye bir çalışması var mı? Böyle bir girişim var mı yok mu?
Bu işler özellikle Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül zamanından beri başlayan, aslında hani köşkle başbakanlık arasında veya Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık arasında neler yaşanıyor diye özellikle 2007'den sonra aslında ortaya atılan bazı iddialarda aslında AKP'nin kuruluş aşamasından bugüne gelinen noktaya baktığımız zaman beraber siyaset yapmış olan insanların ki son dönemde işte Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik'in başı çektiği, aslında kol kırılır yan içinde kalır, yani tartışmaların içerisinde yapıldığı, kapalı devre olarak yapıldığı bir partiydi ama son dönemde bu çıkışlarla farklı bir noktanın aslında oluştuğunu görüyoruz. Ama burada bana eğer Abdullah Gül önderliğinde yeni bir parti kurulacak mı ki Ankara kulislerinde bu noktada çok ciddi son dönemde duyumlar alınıyor. Ama ben size şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten ileri tarihlerde benim söylediğim de ortaya çıkacaktır. Bu konuda Abdullah Gül'ün herhangi bir parti kurma çabası içerisinde olmadığını ve bu noktada yeni bir oluşumun aslında veya oluşturulmak istenen oluşumun olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi bir taraftan hem külliyeyi hem de başbakanlığı da yakından takip eden bir gazeteci olarak size çok net şunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı ve başbakan bazen öyle gün oluyor ki günde 3 veya 4 kez görüşüyor. Bunların çoğu özellikle kamuoyuna ve basına yansımadığı için bunu söylüyorum. Öyle ki mesela geçenlerde gece yarısı başlayan bir telefon konuşmasının 1 saat 10 dakika sürdüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla kritik konularda ve özellikle hassas noktalarda yüz yüze görüşmelerin yanı sıra telefon diplomasisinin de devreye girdiğini söyleyebiliriz. Bence başbakanla cumhurbaşkanının arası aslında hiçbir zaman bu kadar iyi olmamıştı. Galiba bu cümle her şeyi ortaya koyuyor.
Sayın Batuhan Yaşar, çok teşekkür ediyoruz bize ayırdığınız zaman için.
Ben teşekkür ederim. Çok selamlar Ankara'dan. Sizlere kolay gelsin.